DH Plus kanalından herkese merhaba. Ben Özgür.
Ben Tunahan.
Evet, yeni kanalımızda tekrardan merhaba.
Evet, burada şimdi, yepyeni bir oluşumla birlikte aynen öyle. Sizlerleyiz.
Yeni programlar da tabii olacak. Yeni programlardan biri de bu. Aslında tam olarak bir yeni program değil. Bu programımızın adı da Oyun Muhabbeti.
Aa!
Oyun Muhabbeti'ni yıllardır aslında yani çok eskiden Bölüm Sonu Canavarı'nda
ilk kurulduğu zamanlardan beri yapılıyordu.
Yapılıyordu. Gayet güzeldi. Benim de en sevdiğim içeriklerden birisiydi.
Bu arada şunu da bilgisini verelim. Ya bu arkadaşlar Donanım Haber'de değil miydi diye böyle bizi farklı bir kanalda görüp merak ediyorsanız hemen şu an yukarıda kartlarda çıkan videodan neden böyle bir kanal kurulduğunun cevabını da alabilirsiniz diye.
DH Plus'a hani özetini de orada görebilirsiniz diyelim. Doğru söylüyorsun. Şimdi bu yeni programımızın adı Oyun Muhabbeti.
Evet. Zekice bir isim bulduk gerçekten.
Oyun Muhabbeti remake hatta diyebiliriz.
Remastered ya.
Remastered ya da. Hayır, remake daha iyi. Baştan yapılıyor.
Yani sıfırdan.
Aynen. Şimdi bu sıfırıncı bölüm olacak. Biz yine hani bir şeyler konuşacağız ama bir konsepti anlatalım istedik. Şimdi bu seride Tunahan'la ben, bazen belki Tunahan ya da sadece ben de olacak ama yanımızda her zaman bir konuk veya birkaç tane konuk olacak.
Yani bu bölümü pilot bölüm gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Esas bu programın konsepti daha çok konuklar çağırıp onlarla o an gündemde olan veya belki fantazi konular üzerine oyunlar hakkında konuşmak olacak.
Yani mesela ilk konumuz hemen söyleyelim. 2023 yılında en çok beklediğimiz oyunlar.
Evet.
Bunu konuşacağız. Hani sadece bir pilot bölümü gibi olmasın, bir şeyler de konuşalım istedik. Ama sonraki bölümlerde işte eski oyun muhabbetlerinde olduğu gibi bir ana konu olacak. Onu konuşurken de oyun sektöründen tanınan, bazen oyun sektörünün olmasına bile gerek yok. Hani oyunlarla arasının yani iyi olduğunu bildiğimiz birisi de gelebilir. Onlarla o konu üzerine konuşacağız. Hatta birinci bölümümüzde biraz sürprizli olacak diyebiliriz. Kim olduğunu söylemeyelim.
Söylemeyelim.
sürprizli olacak. Tam bir remake olacak gibi.
Lionel Messi'yle Cristiano Ronaldo gibi. Ortaya da satranç.
Ve şey konuşuyor. Satranç oyun mudur? Ya satranç 2 ne zaman çıkacak? Bunu tartışacağız.
Bir ara şey vardı bizim BSC danları. Her videonun altına Crysis 2 ne zaman çıkacak diye soruluyordu ama yıl 2015 falan. Yani 3 de çıkmış falan
Crysis
artık.
Crysis artık 4 geliyor şu anda. Yani. Onu da umarım bir gün konuşuruz.
Belki bu yeni program böyle yeni mimlere vesile olur diyelim.
İnşallah.
Mim ve vesileyi de cümle içinde kullanan belki ilk kişi olabilirim belki şu an itibariyle.
O zaman hemen konuya geçiyorum.
Geçelim.
2023 yılında en çok beklediğimiz oyunlar. Sıra sıra gidelim.
Tamam.
3'er tane ayırdık ikimiz de. Yani toplam 6 oyun. Bir de çıkış tarihi tam net olarak belli değil. Yani erteleme ihtimali çok yüksek olan ama şimdilik 2023 olarak açıklanan birkaç tane de oyunu hızlıca konuşacağız.
Veya hakkında 2023 yılı içerisinde daha somut bilgiler görmeyi umduğumuz oyunlar da var.
Aynen öyle. Şimdi o zaman ben ilk oyunumu söylüyorum. Resident Evil 4 Remake.
Oo.
Hemen şeyi söyleyeyim. 24 Mart'ta kontrol edeyim. 24 Mart 2023'te çıkışını yapacak. Bir ertelenme ihtimali elbette var ama 2024'e kadar ertelenmez. En fazla birkaç ay ertelenir diye düşünüyorum. Şimdi peki neden bu oyunu çok bekliyorum onu söyleyeyim. Şimdi 2 yıl önce ya da şu an aslında geçtiğimiz yıl Resident Evil Village çıkmıştı. 8. oyun. Ve benim gerçekten hem geçen yıl hem de son dönemde en böyle eğlendiğim, keyif aldığım oyunlardan biriydi.
Ki 4'teki havayı da yansıtan o köy atmosferi vesaire. Ya sanki o oyunu bir remake olarak çıkarsalar kimse laf etmez gibi bir durumu vardı. Ki zaten seri adına son yıllar bayağı hareketli geçiyor. Tabii. 2. ve 3. oyunu da remake böyle bir remake yaptılar. Hani 4, 2. ve 3. oyuna göre onlar biraz daha böyle izometrik kamera açısı. Gerçi 4 de biraz çok farklı, pek denenmemiş bir şeyi deniyordu. Daha böyle TPS gibi gözüküp de işte ateş ederken hareket edemediğim bir kombinasyon
vardı. Bir de yani 4'te şey olarak da yani konsept olarak da şimdi biliyorsun 1, 2, 3 biraz da böyle zombi üzerineydi. 4'te biraz daha onu açtılar. Zaten 8'de artık bambaşka bir şey oldu yani.
5 ile 6'da böyle iyice aksiyona kayıp seriyi başka bir yöne çekmişlerdi
çok
ama
çok tepki çekti.
Sonra 7'de geri döndüler Biohazard'la birlikte. Şimdi 8 ile birlikte yine seri şaha kalktı diyebiliriz.
Aynen. Ya 8'de zaten en sevdiğim oyunun en sevdiğim özellikleri 4'e benzediği taraflardı. İşte bir hani kasaba gibi bir yere gidiyorsun. Orada bir gizemli bir olay var. Keşif duygusu var. Bir yandan o korku çok iyi verilmiş. Oyunun birkaç farklı yeri var işte. Hani bu Lady Dimitrescu'nun
ki bu arada 8'de 4'ün 2 katı.
Aha.
Yani.
Çok
bak hemen bağlantılar çok, bak. Aynen. Bu kanalda işte böyle kimsenin söylemediği şeyleri söyleyeceğiz size.
Çok iyi.
Bu arada vurduğum masayı da belki görmüyor olabilirsiniz.
Boşluğa
çok aşağıda şu an. Evet devam edelim.
Yani en sevdiğim özellikler 4'e benzediği yanlardı. Ki oyunun sonu bile aslında sondaki kredi ekranı bile 4'e çok şey denir. Gönderme gibi bir şeydi. O yüzden 4 remake'i çok merak ediyorum. Buradaki tek hani temennim şu. 2 remake çok güzeldi. 3 remake ne yazık ki kötüydü. 4'te de en az 2 kadar bir başarı bekliyorum ki ilk açıklamalar o yönde duruyor. Biraz da oyunu 2 ve 3'e göre daha da genişletmişler. Hani biraz daha farklı.
Ki aradan bayağı zaman da geçti. Hatırlarsan 2'nin remake'i çıktı. Herkes çok beğendi. Çok kısa bir süre içerisinde 3 çıktı ve hani hakikaten orijinal oyuna göre bayağı kırpılmıştı. Yani tabii. Çıkarılmış bölümler vardı. Hani yeni bir şeyler eklenmesini beklerken bazı seçimlerin, seçeneklerin olmadığını görmüştük ve üzülmüştük açıkçası.
Ya şimdi oyun tekrardan çıkacağı için şimdi eski oyundan spoiler vermeyeyim ama bir karakterin bir bölümüne apayrı bir şey yapacaklarını söylediler remake'de, 4 remake'de.
Ben heyecanla bekliyorum.
Aynen, ben de şimdi geçenlerde Village'ın biliyorsun bir ek paketi çıktı. Orada bir hikaye DLC'si vardı, onu oynadım. Tekrardan böyle bir aşka geldim Resident Evil için. Bekliyorum. Şeyi de söyleyeyim, 24 Mart 2023'te çıkışını yapacak. Buradan istersen senin oyununa geçelim hemen.
Geçelim. Hangisine geçelim istersin?
Sen hangisini istiyorsan.
O zaman istersen Starfield'la başlayalım mı?
Aynen. Starfield.
Ya Starfield'ı ilk kaç yılında duyurdular? O kadar zaman geçti ki artık tarihleri unutmaya başladık.
Sanırım
ki
2018. Büyük ihtimalle 2018'di. Çünkü şeyi de o yıl ya da 2017
ama ondan
olabilir
daha önce
ya.
De 2016 veya 17'de böyle hani bir şey gösterip de sonra bir 3-4 yıl olabilir. Sessizliğe bürünmüşler gibi hatırlıyorum. Yani çok uzun zaman geçti ama sonrası da hani böyle işte ekipçe bir arada oturup işte oyunda şunları yaptık işte. Şöyle diyaloglar ekledik. Oh amazing falan böyle birbirleriyle konuşmaları falan. Bazı noktalarda bir irite oluyorum ama bazı noktalarıyla da diyorum ki ya daha önce neler neler yaptılar. Şimdi yeni bir şey yapıyorlar, yeni bir IP. Hani bambaşka bir enerji getirebilir onlara belki bu. Hani çünkü bilirsin stüdyolar hep aynı şeyleri yapmaktan bazen sıkılabilir insanlar. Kendilerine yeni bir mücadele koymak onlar için de iyi bir şey olabiliyor. Yani bambaşka temalı daha önce hep çünkü böyle mistik, mitolojik işte orta çağ gibi tarihlerde geçen temalara sahip oyunlar yapıyorlardı. Şimdi bir anda uzaya giden bir macera ile birlikte neler yapacaklarını çok merak ediyorum.
Ya Starfield normalde bu yıl çıkacaktı. Kasım ayında çıkacaktı ama ertelendi 2023'e. Daha fazla erteleneceğini de ben sanmıyorum. İlk çeyreğinde çıkacağız. Net bir tarih yok ama ilk çeyreğinde çıkacak. Orada en büyük aslında yine seninle konuşmuştuk. Game Awards'da mıydı geçen sene yoksa E3'de miydi? Starfield'dan bir 15 dakikalık.
Biz hiçbir şey hatırlamıyoruz bu oyunla alakalı.
Starfield'dan bir 15 dakikalık oynanış videosu gelmişti. Seninle konuşmuştuk. No Man's Sky'la böyle Fallout arası bir şey gibi duruyordu. Oyun oynanış videosunda çok net hatalar vardı, bug'lar vardı. Evet. FPS düşüyordu, takılmalar vardı.
Ki yani yapılan oyunu ölçeğinin büyüklüğüne baktığın zaman aşağı yukarı anlayabiliyorsun. Zaten
çok fazla yer.
Çok uzun yıllardır geliştiriliyor bir yandan da.
Yani nereden baksan 2017 falan bile desem bir de öncesi vardır onun. Nereden
bu kadar sürenin yıldır? Sonunda hani ben hatasız bir oyun çıkmasını isterim. Hani Bannerlord gibi olmasın mesela. Hani 7 yıl 8 yıl bekledik de erken erişim çıktı işte sıkıntılarla boğuştu vesaire gibi bir şey olmasın diye umuyorum. Yani umarım sıkıntısız bir çıkış yapar ve keyifle oynarız.
Ama Bethesda oyunu sıkıntısız çıkmaz.
Yani ama belki işte bir ders almışlardır geçmişteki oyunlarından. Bir yani de Microsoft satın aldı falan. Belki yani bir, ya da daha kötü oluyormuş değil mi Microsoft'dan?
İyice kötü.
Çünkü bakıyorsun son yıllarda hani özel bir IP geliştirelim durumları pek yok ya. Veya ellerinde olan duyurdukları şeyleri de iptal ediyorlar veya haber alınamıyor. Hani o noktada bazı çekincelerim var ama bir yandan da ellerinde çok fazla imkan var. Neden olmasın da diyorum. Yani sırf Bethesda'nın ismi bile yetiyor bir noktada
baktığın
zaman.
Tabii canım Bethesda'nın ismi yetiyor ama Bethesda'nın ismi şunu da getiriyor. Abi oyunun çıkışında hata olur.
Yani.
Bunu getiriyor. Yani her oyunda neredeyse biz bunu gördük.
Bu oyunun geliştirilme sürecinin uzunluğu. Umarım ki hani yapamadık bir türlü bitiremedik değil de ya çok güzel bir şey yapıyoruz.
Ya umarım öyledir.
Olur. Yani ya umalım.
Umarım öyledir. Pek sanmıyorum yine hatalar olur. Ama hatalar şey gibi olmasın. Cyberpunk'taki gibi olmasın yani.
Tabii canım.
Oyunu oynatmayacak kadar
ama
olmasın.
Ama onlar da yine No Man's Sky gibi en böyle geri dönüşlerden birini yapabilen oyun oldu. Yani şu an 1.61'di galiba güncelleme olarak en son. Ki versiyon 2 de gelecek diyorlar. Yani arada 1.7'ler 8'ler vesaire de çıkacak. Hani sürekli bir şeyler ekliyorlar. Çok iyi topladılar imajları. Yorumlar da olumsuzdan olumluya döndü.
Tabii ya zaten şey oyun daha yeni bitti bu arada. 2020 yılında yani, çıkan oyun da 2022'de bitti.
Ben ilk aldım oynadım bir sürü sıkıntı gördüm. İade ettim. Sonra bir ara bir beleş verdiler mi ne bir şeyler olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyle ben onu tekrar geri aldım. Şu an hesabımda duruyor bekliyorum hani. Diyorum gel şu versiyon 2.0'ı bir yayınlansın ondan sonra oynayayım
ben
diyorum.
Ben Cyberpunk'ta hani konudan da saptık ama hemen şunu söyleyeyim. Olsun. Cyberpunk'ta şeydi hani gerçekten hayatımda ilk kez bir oyunun çıkış saatini bekledim.
Öyle.
Yani sabah 10 gibi bir şeydi sanırım. Başında bekledim böyle hani işim işi bıraktım. Çıktığı gibi hemen oyuna girdim oynadım. İlk başta aslında ilk gün hata görmedim. Sonradan görmeye başladım ama çok da rahatsız etmemişti beni.
İşte o şanslı kişilerdendim ben. Tam No Man's Sky muhabbetine gibi. Yani trilyarlarca bilmem artık sayı yok böyle. Çeşitlilik var diyor. 3-4 gezegen geziyorsun. 4-5 saat oynuyorsun. Aa ne kadar güzel. Sonra bakıyorsun ki ya bu aynısını laciverdi. Evet. Bu da onun yeşiliydi falan. Sonra bir moralin düşmeye başlıyordu. Evet.
O zaman benim oyunuma
evet, geçelim. İkinci oyunuma.
Benim ikinci oyunum da Hogwarts Legacy. Bu da normalde geçen yıl çıkacaktı ama şimdi hemen bir kontrol edeyim. 10 Şubat 2023'te çıkış yapacak. Şimdi bu oyunla ilgili ilk duyurulduğunda aman be yine çok kötü bir işte hani Harry Potter markasından beslenen bir oyun geliyor galiba dedim. Sonra işte bazı bilgiler geldi, oynanış videoları geldi.
O oynanış videosu zaten.
Oynanış videolarında oyuna karşı şeyim çok değişti. Şimdi ben bu oyundan şunu bekliyordum. Şimdi RPG olacağını söylediler. Şunu bekliyordum. Hı-hı. Keşfetme hissi güzel olsun. Çünkü Harry Potter'ın evreni gerçekten güzel. Keşfi yani güzel bir evren var. Bir de Hogwarts'ın içine geçtiği için mesela Harry Potter filmlerinde de her filmde başka bir Hogwarts gizemini öğreniyorduk. Hı-hı. Böyle okul devasa olduğu için. Bundan bunu bekliyordum. Artı o role play'ini güzel yapsınlar. Hani gerçekten hikayeye bir katkım olmasa bile bir şeyleri ya kendim karar verdiğimi bileyim tarzında düşünüyordum.
O hissi bana da mesela çok geçirdi. Hani ben de sanki Harry Potter gibi o okulda okuyan bir öğrenciymişim de bir şeyleri öğrenmeye çalışıyormuşum gizemini bana verebildi mesela o oynanış videolarında.
Bu son oynanış videosunda da iki şeye dikkat ettim. Yani iki önemli şey var. Zaten birisi şu, yine oyunu merakla beklememe bir sebep. Oyun Harry Potter'ın döneminden çok önce geçiyor. Hani hiçbir tanıdık karakter yok. İşte Dumbledore yok, Voldemort yok, Harry Potter yok, babaları yok falan. Hiçbiri yok. Yani çok güvenli bir alandalar. O yüzden ya o niye yok falan diyecek bir noktada değiller. O yüzden kendi hikayesini rahatça anlatabilir. Ve ikinci de şu, son oynanış videosunda bunu fark ettim. Şunu bekliyorum değil mi? Yani grafikler o kadar iyi olmasına gerek yok. Kaplamaların, animasyonların çok iyi olmasına gerek yok. Oynanış keyifli olsun. Bir de dediğim gibi roleplay güzel olsun demiştim. Gerçekten son videoda şunu gördüm. Kaplamalara, işte grafiklere hiç dikkat etmemiş. Yani şey gibi, Skyrim gibi. Mesela Skyrim'in grafikleriyle övmezsin. Ya,
Skyrim.
Ama mesela oynanışıyla müthiş bir oyun.
Ya yani. Şöyle bir şey var videolarda. Ya, videoya kendini kaptırdığın anda sanki Harry Potter filmlerinden birini izliyormuşsun gibi oluyorsun böyle bir an. Beni en çok yakalayan da o oldu zaten.
Ya işte orada oynanıştaki o combat sistemi nasıl yapacaklar sorusu bir vardı. Onda güzel bir böyle bölüm bölüm ayırıp bir şey yapmışlar. İşte hani atıyorum X tuşuna, ya yani X tuşundaki gruba saldırı, kare tuşuna işte savunma, ne bileyim bir yerine etkileşim
aslında
gibi
şey de olsa
gruplaştırma mesela, yapmışlar.
Dual sense işte şöyle yapınca işte bilmem ne büyüsü, şu başka bir şey yani. Veya o üstündeki touchpad alanıyla böyle onu da şöyle çevirerek başka büyü, böyle çevirerek başka
veya
büyü gibi.
İşte ama orada zor olur. Yani. Hızlı yapmak lazım. Mesela VR'a gelirse belki.
VR'da direkt.
Aynen. Şu an için böyle, Hogwarts Legacy'de benim
böyle bir hareket gördünüz az önce.
Bu arada var böyle
bu şey değil bu. Hani
zar atmış.
Bayağı böyle bir mafyatik bir hareket gibi oldu. Onu oraya yazacağım gibi. Yani hiç büyü gibi bir estetikle yapamadım.
Tavla da
bana yakışmıyor. Büyü müyü. Bunlar,
tavla da olabilir. Yani.
Bunlar çok banal şeyler. Büyü müyü. 2023'teyiz falan.
Değil mi? 2023'te ne büyüsü kardeşim? Saat de 4.30.
Yorumlamayı bilmiyormuş böyle.
Saat de 4.30 oldu. Tüm büyücüler kapanmıştı.
Ya nöbetçi şey, büyücü.
Bu oyunda tek benim canımı sıkan nokta şu. Bu oyun Switch'e de çıkıyor. He. PlayStation 4'e de çıkıyor.
Sen Switch sevmiyor musun? Switch'e düşman mısın kardeşim? Hayır, niye istemiyorsun?
Ya, çünkü şöyle, bir oyun Switch'e de çıkıyorsa demek ki bir şeylerden kısıyorlar. Hani oyunun büyüklüğünde bir şeylerden kısıyorlar.
Bazen de hani Switch'e özel sürüm yaptıkları da oluyor. Ama mesela o kadar FIFA tarzı oyunlarda öyle. Legacy Edition diye bir sürüm çıkıyor. Biraz daha kapılmış bir şey oluyor.
Ama eski nesile de geliyor. 4 ve Xbox One'a da geliyor.
Ya zaten gerçi kaplamalardan bahsetmiştin ya. Ya önemli olan oyun iyi olsa çok her türlü kurtarır ki tabii birazdan konuşacağımız oyunlar arasında Nintendo Switch oyunlarından da bir tane var. Hı-hı. Hani önemli olan oyunun o mekaniklerinin düzgün işlemesi ve senin içine sürükleyebilmesi. Hı-hı. Onu yaptıktan sonra grafikler kötü de olsa gözüne batmıyor bir noktadan sonra.
Dediğim gibi
sonra
hikaye ve oynanış, keşif duygusu falan her şeyi belirleyici olacak yani. O yüzden merakla bekliyorum. Hazır Switch demişken bir sonraki oyunumuza geçelim.
Benim bir sonraki oyunum yeni Zelda oyunu. Yani bir önceki oyun Breath of the Wild bayağı hani dönemine damga vurdu. Yılın oyunu falan seçildi. Hani silip
2017'ydi.
2017. Gerçi 2018'de olsa belki yapamazdı onu. Çünkü God of War ve Red Dead Redemption 2 vardı.
Ki biliyorsun normalde bu yeni Zelda oyunu da 2022 yılında çıkış yapacaktı. Ama son anda bir ertelenme yaşadı. Onun sebebi olarak da
çok çakallar.
Yani Elden Ring'in muazzam bir oyun olması ve God of War'un hani yine
ya
şey olması.
Şöyle bir şey var. Zelda'ya ben bir yandan da çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü şunu biliyorum ki bugün pek çok oyun geliştiricisi oyunlarını yaparken, açık dünya dizayn ederken veya karakter etkileşiminde işte fizik hareketlerinde bir noktada Zelda'dan bir ilham almışlar. Çünkü pek çok şeyin ilkini Zelda yapmış. Ve hala daha da bazı şeyleri kusursuz yapmaya devam edebiliyor. Oyunda bir yere öyle bir detay koyuyorlar ki ya bunu nasıl düşünmüşler diyorsun. Hoşuna gidiyor. Yani belki bütün o senaryoyu, gizemi çözecek an değil ama bir şeyle orada bir etkileşime geçebilmek bile veyahut haritanın normalde gidemeyeceğini düşündüğün bir alana oyunun sana verdiği yetenekleri kombolayarak gidebildiğin zaman bir şey başarma hissi tabii elde ediyorsun.
Ya hepsi dönemine göre çok iyi oyunlar.
Evet,
yani. Çok işte güzel oyunlar.
Ocarina of Time bence çok önemli.
Ocarina of Time hani günümüzde bile onun yaptığı bazı şeyleri yapamayan oyunlar var yani.
Öyle.
Büyük bütçeli oyunlardan bahsediyorum.
Kesinlikle öyle.
O yüzden Zelda Nintendo tarafı gerçekten bu konuda çok iyi.
Yani grafiklerine aldanmamak gerekiyor. Canım, olay yani sadece grafikten ibaret değil.
Bence artık o geçtik yani. O şeyi geçtik. Yani artık öyle
bir veya iki nesil sonra hiç bunları konuşmayacağız. Çünkü artık o zamanın standartı belki bugünün PlayStation 5'inin grafik seviyesine denk geleceği için.
Yani Gotham Knights mesela yani bir yani Gotham Knights bile grafikleriyle güzel bir oyundu ama geri kalanı boştu yani. Bomboştu, evet. Hiçbir şey yoktu. Zelda tarafında da hani işte mesela şeye katılıyor musun sen? Gerçekten de Elden Ring'in muazzam bir oyun olmasından sonra biz bu yıl işte en iyi oyunu alamayız. Bu yıl bizi çok konuşmazlar diye mi ertelediler sence? Böyle bir çünkü şey çıktı hani oyuncular ya, bunu konuştu.
İlla ki böyle şeyler de konuşulabilir. Belki bu da olabilir nedeni. Veyahut ellerinde o an mevcuttaki oyunun hali hoşlarına gitmemiştir. Daha fazla cilalamak istemişlerdir. O da olabilir.
Yani
Nintendo'nun hangi konuda ne karar vereceği böyle hiç kestirilemiyor ya. Hani işte ne bileyim oyunların fiyatları doğru düzgün düşmez. Çok yıl 15 yıl önce yaptıkları bir oyuna bir anda bir DLC çıkarlar falan. Hani hiç kestiremiyorum. Genel Nintendo'ya oyun çıkaran stüdyoların geneli için bahsediyorum ki hepsi aşağı yukarı en az böyle 30 yıldır 40 yıldır hep Nintendo'ya çalışan stüdyolar. O yüzden açıkçası çok kestiremiyorum.
Yani ne yapılabileceğini. Ama yine şundan eminiz sanırım. Güzel bir oyun olacaktır.
İlla ki. Büyük bir yani Metacritic yani. Skor olarak
90 üstü görürüz.
Kesinlikle 90 plus diyorum yani. Öyle bir net oyun diyoruz, evet. Olmasını bekliyorum.
Çıkış tarihini de hemen verelim bu arada. 12 Mayıs 2023 yılında. tarihinde çıkış yapacak.
Konuştuğumuz oyunların çoğu da önümüzdeki yılın ilk 6 ay içinde neredeyse.
Zaten mesela dikkat et. Normalde biliyorsun yılın son 3 ayı özellikle 2 ayı çok dolu olurdu. İşte holiday dedikleri işte Noel tatilinin olduğu zaman çok dolu olurdu. Mesela 2022 yılına bakıyoruz. Bu yılın en çok konuşulan işte Horizon, Forbidden West olsun, Dying Light 2, Elden Ring bunların hepsi birer hafta arayla çıktı. Üstüne hemen bir ay sonra bile geçmedi belki şey çıktı. Gran Turismo çıktı. O yüzden hani yılın başı çok dolu. Yılın sonuna da mesela öyle çok büyük konuşulan God of War var işte.
Evet.
Bir de önümüzdeki hafta çıkış yapacak şey var. Callisto Protocol var. O da ne kadar konuşulur bilmiyoruz. Ama önümüzdeki yıla baktığımızda da yılın sonu mesela hala bir şey, karamsar böyle bir şey yok orada.
Bilmiyoruz.
Ama başında Starfield var, işte Zelda var, ne bileyim Hogwarts Legacy var. Orası çok dolu şu an.
Ya, Resident Evil var. Ya bazı yıllar oluyor ya ne yılmış be diyoruz. Hani işte 2004'te çıkan oyunlar diyorsun hani. Yani top 100'deki ilk 20 oyun falan orada 2004'te çıkmış.
Bu konuda 2010 ve 2011 çok iyi.
Onlar da çok iyi. Yani öyle bir yıl olsun yani. 2023'te öyle bir yıl olsun.
Evet, tabii. Bize yoğunluk demek bu ama. Ya, güzel yoğunluk.
Keyifli bir yoğunluk.
Aynen, doğru. O zaman son oyunuma geçiyorum ben.
Geçelim.
Baldur's Gate 3.
Evet.
Şimdi Baldur's Gate 3 aslında erken erişimde bir süredir. 2019'da çıkmıştı sanırım. 2020'de olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şimdi oyunun İlk haritası açıldı. Bu arada hani Baldur's Gate'i bilmeyen yoktur herhalde. Yani bir sıra tabanlı bir RPG diyebiliriz.
Ama bilmeyen de olabilir. Yani yeni nesil oyunculara pek yetişememiş olabilirler. Çünkü oyunun popüler olduğu dönem daha biraz eskide kalıyor ya.
Tabii mesela benim de çocukluğumda popülerdi. Ben de o zaman çok bilmiyordum. Ben Baldur's Gate'in hani yenisinin geldiğini aslında Divinity serisiyle böyle adım hani onlar yapıyormuş. O zaman kesin oynanırdı. Divinity 2 benim... Yani en keyif aldığım, en sevdiğim oyunlardan birisi Divinity 2. Şey, Divinity Original Sin 2 miydi?
Divinity 2 Original Sin. Divinity Original Sin. Evet, doğru.
En sevdiğim oyunlardan birisiydi. Şimdi Baldur's Gate 3'ü de ben, bak daha erken erişimde, oyunun yaklaşık oynanış süresi 40 saat falandır en fazla.
Sen,
ben 180 saat falan oynadım. Çünkü baştan
yani,
sonra sürekli 2 kere 3 kere.
Senin için Baldur's baldan tatlıdır diyebilir miyiz?
Bunun için hazırladım. Doğru anı bekliyordum. Evet. Belli çünkü yukarıda da aynı şey.
Biz de böyle. Bu kanalda hazır olun bunlara. Evet. Devam.
Yani 180 saat oynadım. Baştan sonra 3 kere bitirdim.
Ne oynadın 180 saat?
Ya işte sordular başka gibi karakter aldım. Ha. Ondan sonra başka bir yeni bir harita eklendi. Yeni bir sınıf eklendi. İşte o sınıfla tekrar oynadım. İşte barbar sınıfı eklenmişti en son. Onunla bir daha oynadım. Ondan sonra başka işte başka bir sınıfla gideyim dedim. Ondan sonra başka bir işte
sonra harita başka bir sınıfla daha gideyim
dedim. Başka bir sınıfla daha gideyim dedim. Harita eklendi. Yani ikinci bölüm eklendi. Orayı oynadım. Şimdi 2023'te çıkış yapacak dendi tam sürüme. İnşallah. Bunu erteleme ihtimali var gerçekten 2024'de ama artık çıkartırlar diye düşünüyorum. Şey çok zorladı onları. Bu pandemi süreci çok zorladı.
Pek çok stüdyoyu zorladı diyebiliriz. Aynen. Ama yavaş yavaş da ama etkilerinin geçtiğini de hissediyoruz. Evet,
Larian
sanki
yapıyor bunu. Larian stüdyo yapıyor. Onlar da öyle çok büyük bir stüdyo değil. Şimdi bence bu Baldur's Gate 3'te onları en çok zorlayan şey oldu sanırım. Grafiksel açıdan bu arada çok iyi ve bilgisayarları zorlayacaktır. Çünkü normalde Divinity'de işte direkt tepeden bakıyordum. Evet. Bunda ama scroll yaparak direkt sanki bir üçüncü bakış açısıyla da oynayabiliyorsun.
Şimdi yine Divinity'de hani dönemine göre daha böyle 2009-2010'lardaki oyunlarıyla da bayağı o dönem için grafikleri iyiydi. Hani o dönemin sistemlerini kastırıyordu. Tabii şimdi çok rahat öyle oynarsın ama hani zaten beklediğim şeylerden birisi de artık bu oyunlarda. Hı-hı. Özellikle mesela birkaç yıl içerisinde Unreal Engine 5'in de daha yaygınlaşmasıyla birlikte hani ne kadar uzaklaşsan da detayların kaybolmadığı, yakına girdiğinde hiç böyle dokuların değişmeden tekrar zoom girebildiğin özellikler artık oyunlara geldikçe, oyun motorlarına entegre oldukça çok daha o sinematik efekti, görsel animasyonları çok yüksek. Yani şu anda göremediğimiz kalitede tabii oyunlar oynayabileceğiz. Ve bunu her türde oynayabilecek olmak keyifli. Yani eskiden belki sadece FPS oynarken grafikler müthişti ama bir Company of Heroes tarzı oyun oynadığın zaman o kadar iyi değildi. Şimdi orada da bir Call of Duty kadar bir görüntü görebileceksin.
Tabii, tabii,
yani. Bunlar benim mesela en çok heyecanlandıran kısımları bu oyunda da. Yani Baldur's Gate 3'te de aynı şekilde bir hava, yani bir izlenim var. Hı-hı. Önemli olan bir de bunun yanında işte oyunun oynanabilirlik kısımlarının da iyi olması.
Ya o Baldur's Gate, yani Baldur's Gate onu iyi yapıyor zaten. Yani oynanış kısmı gerçekten çok iyi. Bu erken erişim sürümü bile çok iyiydi. Divinity de çok iyiydi. İlk oyun ve ikinci oyun. Şimdi burada hikaye tabii biraz. Şimdi Baldur's'ta hani FRP sevdası biri olarak da ben hani o hikayeye ben ne kadar müdahale edebiliyorum. Çünkü bunda en önemli kısım o. Tabii. Hikaye ne kadar müdahale ediyorsun. Sana göre değişmesi lazım. Onu ne kadar iyi yapacaklarına göre oyunun şey yani nasıl bir oyun olacak değişecek. Ama bence bu da hani az önce Zelda için dedik 90 plus. Bu da 80 plus bir oyun. En kötü ihtimalle bir oyun olacak yani.
Gönlümden 87 geçti böyle.
Ben de 88 diyecektim biliyor musun?
Tamam. Orada 80, ya, hadi bakalım. Hadi. Ne yapıyor? İddiaya giriyor şu an.
Yani güzel bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Çıkış tarihi daha tam olarak belli değil. 2023 istersen son oyunumuza geçelim.
Evet, son oyunumuz da aslında hali hazırda olan ama ismi değişecek olan bir oyun. Böyle söyleyince sanırım bazılarınız tahmin etti. EA Sports FC. Yani FIFA ismiyle yıllardır gidiyordu seri. Bu yılın sonunda anlaşma bitiyor. Ve son oyun yine bu yıl içerisinde çıktığı için FIFA 23 ismiyle çıktı Electronic Arts tarafından. Ama bundan sonraki oyunlar FIFA ile isim konusunda lisans anlaşmasında yani anlaşma sağlanamadığı için çok FIFA çok yüksek yani meblağlar istediği için Electronic Arts dedi ki madem öyle benim senin ismine artık ihtiyacım yok. Ben zaten tutturacağım tutturdum. Kendi ismimle devam ederim dedi ve EA Sports FC ismiyle gelecek yeni FIFA oyunu diyelim. Ama nasıl olacak? Yani artık her yıl çıkan bir oyun mu olacak? Yoksa bir kere çıkıp da sonrasında sürekli güncellemeler alan belki aylık abonelik sistemi gibi bir şeye dönen bir şey mi yapacaklar?
Yani PES tarafı,
çok merak ediyorum.
Evet, mesela PES artık hani e-futbol olarak çıkış yapıyor. Onunla ilgili bir videomuz gelecek hatta. Orada da mesela işte güncellemeler her yıl büyük bir güncelleme geliyor. Devam ediyor. Ücretsiz oldu. Yani FIFA'nın ben ücretsiz yapacağını yani EA Sports'un ücretsiz yapacağını sanmıyorum. Çünkü Ultimate Team gibi şey var orada. Çok
ki ellerinde mesela EA Play gibi bir sistem de var. Hani onun üzerinden oynama seçeneğinde olabilir. Onun haricinde belki FIFA'ya özel başka böyle oynama seçenekleri. Belki oyunun offline modlarını ayrı işte sadece Ultimate Team oynayabileceğin bir paket satabilirler. Ben böyle şeyler bekliyorum.
Ya şimdi hani ciddi genel para ödeniyormuş FIFA'ya bu para isim hakkı için. Şimdi o para artık boşta. Evet. Şimdi onu bir başka bir şey harcayacaklar.
Ya da harcamayacaklar.
Ya da cephe. Şimdi o harcayacakları şey ne olacak? Mesela reklam bütçesi biraz da kısıp atıyorum. Oyunun bütçesini arttırırlar. Yani bu geliştirme bütçesini arttırırlar. Daha güzel bir oyun çıkabilir. Göreceğiz. Açıkçası ben de hani öyle FIFA'yı çok bekleyen bir oyun. Yani her çıktığında
aslında
oynarım.
Aslında ben de çok fazla beklemiyorum. Sadece ne yapacaklarını merak ediyorum.
Aynen öyle. Yani dediğim gibi her çıkan FIFA'yı mutlaka oynarım. Yani hepimiz oynuyoruz. Ama öyle çok beklediğimiz bir oyun değil.
Ya ben fırsat buldukça videolarda Donanım Haber tarafında da genelde gömerdim FIFA'yı. Hani yine benim için değişen bir şey yok. Ha gömmeme sebebiyet vermesin. Öyle bir kariyer modu çıkarsın ki bana bu sefer yapmışlar diyeyim mesela. Hani üvey evlat muamelesi görmesin Ultimate Team dışındaki modlar. O bile benim için yeterli. Ama gerçekten merak ediyorum. Yani lisans anlaşması bittikten sonra ne olacak? Artık tahminen FIFA Dünya Kupası da bir daha görmeyeceğiz onlardan. Hı hı. Gerçi Euro tarafı mesela biraz daha farklı. UEFA organizasyonlarıyla FIFA farklı olduğu için UEFA Şampiyonlar Ligi vesaire tahminen devam eder diye düşünüyorum. Ama lisans anlaşmalarında bir etkilenme durumu olacak mı bakalım. Göreceğiz yani.
Göreceğiz yani.
Son yıllarda biraz sıkıntı yaşadılar çünkü İtalya'da bazı lisansları kaybettiler, geri aldılar vesaire. Evet şu anda da FIFA 23'te de aynı durum devam ediyor. Yani çok merakla bekliyorum. Hani serinin akıbetinin ne olacağını merak ediyorum. Hani iyi bir oyun bekleme anlamında değil. ne olacağını merak ettiğim için onu da bu listeye dahil edeyim aynen istedim.
Yani. Bu 6 oyun yani 3'erden 6 oyunumuz böyle. Şimdi de hani ertelenme ihtimali yüksek olan, hı-hı, daha tam tarihi belli olmayan bazı oyunları konuşacağız. İlk oyunumuz PlayStation'ın yeni oyunu Spider-Man 2.
Evet.
Marvel Spider-Man 2. Şimdi bu oyunu hala... Bu arada 2023 yılı PlayStation için şu an boş. Hiçbir evet oyunun çıkış tarihi belli değil. O yüzden orayı dolduracaklardır her yıl. Çünkü 3 tane çıkartıyorlar. Mesela bu yıl işte Horizon, God of War, Gran Turismo geldi. 2023'te dolduracaklardır. Şu an için Spider-Man en büyük oyun gibi duruyor.
Ya, bir sürpriz olmazsa. Çıksın.
Aynen. Spider-Man 2'de de hem Miles Morales karakteri var hem de bizim Peter evet Parker var. Ayrıca ilk çıkan fragmanda şey görmüştük. Venom'u görmüştük. O yüzden belki bir noktada Venom'u da kontrol ettirir oyun bize, belli mi olur yani?
Yani
ya da Venom o simbiyot bize yapışır o şekilde.
Öyle de olabilir. Yani şey olmasın da hani bütün Sony oyunlarında olduğu gibi yani yanımıza bir yandaş verip de hani öyle bir örümcek adam beraberinde bir haşere ile dolaşıyor gibi bir şey olsun istemem yani.
Şey vardı. Kenny diye bir çizgi film vardı zamanında, belki hatırlarsın.
Hatırlayamadım.
The Tick adı da. Buraya görselini koydum ben. Şimdi şöyle, benim bu oyundan şunu bekliyorum. İlk oyunda bu gezme hissiyatı çok güzeldi. Ağ atarak gezme falan. Dövüş fena değildi. Hikaye klasik Spider-Man hikayesi. Ben ikinci oyunda şunu bekliyorum. Ne ekleyecekler? Yani bir grafiksel bir yenileme illaki olacak. Ama başka ne olacak?
Bu arada ikinci oyun diyoruz, yanlış anlaşılmasın. Miles Morales bir ara oyun olarak çıkmıştı. Onu ikinci oyun olarak değerlendiremeyiz. Çünkü ilk oyun ya böyle 40-50 saatlere varan bir deneyim sunuyordu. Hatta ilk paketiyle daha da uzuyordu. Aynen. 8-10 saatte bitirebileceğiniz bir oyundu Miles Morales. Şimdi esas devam oyunu bu Spider-Man 2 olarak adlandırılmış.
Belki zaten ismi, böyle duyurdular direkt.
İsmi belki çıkışında değişebilir ama.
Büyük ihtimalle değişir. Dediğim gibi hani en büyük soru işareti yenilik olacak mı? Olacaksa nasıl bir yenilik olacak? Şimdi God of War'da da bu çok konuştuk. Bunu yenilik var mı yok mu
ya
konusu.
Şöyle şu anki Spider-Man oyunları yani son 2 oyun teknik anlamda bugüne kadar çıkmış en iyi iki Spider-Man oyunu. Yani kontroller anlamında da çok iyi. Hani yeni dinamikleri illaki eklerler ama mevcut sistemin korunduğu bir şey olur diye tahmin ediyorum. Bir de hani üzerinden de bayağı zaman geçti. Hani tekrar o tarz bir oyun oynasam hani yine benim için bir keyif verir.
Evet, ama
ya
işte,
bunu daha önce oynamıştım demem. Neyi değiştirecekler diye düşünüyorum.
Ya evet, hani Miles Morales yeni çıktığı için belki ama dediğim gibi bunu ilerleyen yani günlerde illaki bir oynanış videosu, fragman illaki falan yakın zamanda gelir. Eğer 2023 yılında çıkartmayı düşünüyorlarsa diyelim. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Benim favorim Alan Wake 2. Alan Wake ilk oyunu yine şey gibi. Nedir onun adı? Resident Evil gibi. O şeyi unuttum. Oyunun adını unuttum. En sevdiğim oyunlardan biriydi Alan Wake. Yani korku anlamında. Gerçekten müthiş bir oyun. Hani işte hikayeyi böyle kenarda topladığın şeylerden öğreniyorsun. Oyunun gidişatını da oradan öğreniyorsun. Bir
atmosfer.
Atmosferi muazzam. Hikayesi çok güzel. Hatta hikayesi birçok oyundan yani tüm oyunlardan hani şey yani.
Bir de yani Remedy'nin şey var ya, oyunların hikayeleri birbirleriyle bağlanıyor. İşte Max Payne'den ipuçları bilmem ne, evrenlerin birbirine bağlı. O da benim için çok ilgi çekiciydi Alan Wake'de.
İkinci oyunda da bakalım, daha hiçbir şey belli değil. Çok ufacık bir teaser yayınlandı. 2023 yılında geliyor dendi. Sam Lake açıklama yaptı. Evet, gelecek hala falan.
Tek ama isteğim hani ilk oyunda biraz kontroller hafiften kütüktü.
Evet evet.
Yani onu çözerlerse, daha akıcı bir şey olursa, ne bileyim bir, gerçi Rockstar yaptı ama Max Payne 3'teki gibi böyle daha akıcı kontrollerin olduğu bir oyun oynamak, öyle bir Alan Wake oynamak isterim açıkçası.
Evet ama o biraz yani olmayabilir.
Yapabilirler yani, ellerinde yani imkan var.
Evet, benim bu oyundan tek beklentim. Doğru.
Bunda da güzel kontroller sunsunlar.
Benim oyundan tek beklentim atmosfer ve hikaye. Hani oynanışta böyle ucundan bir şeyler olsun yani. Hani ilk oyundaki gibi. O şey çok güzel. Hani gölgelerle savaşıyorsun ve en büyük silahın el feneri. O mantık çok hoşuma gidiyordu benim. Bunda da devam eder diye tahmin ediyorum. Göreceğiz. Çıkış tarihi belli.
Bu sefer softbox'a geçiyormuş falan yeni oyunda.
Böyle büyük şeyle.
Ya da bizim Godox'larla gibi.
Çok
bir ışık firmasından sponsorluk almışlar oyuna falan böyle.
Bir de o zaman şey mantıklıydı. El feneri mantıklıydı. Şimdi devasa ışıklar var. 500 saat şey gidiyor. Yani gezsene onunla yani. Doğru, evet. Bakalım
ya da
nasıl
bir iPhone tarzı bir kamera sponsorunun telefonun flaşıyla böyle düşman. Yani. Gerçi o zaman da oyunun şeyini kaçırır, atmosferini
ama
kaçırır,
yine
bozar.
Mantıksal açıdan bir yere oturturlar bence onu. Bir olabilir. Şey yaparlar diye düşünüyorum. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Diablo 4.
Evet.
Diablo'da şey Acun Ilıcalı geldi.
Çok gelişmiş. Çok uzun süredir gelişmiş sevgili seyirciler Diablo oyunu ama hani ne olacak bilmiyoruz. Ya şöyle bir sıkıntı var orada. Hatırlarsan herkesin Diablo 4 beklediği duyuruda mobil North Diablo Soul oyunu duyurmuşlardı. Sonrasında gerçi biraz 4'ü de duyurdular ama hani orada çok tepki çektiler. Şimdi 3. oyunu ben çok beğenerek oynamıştım ki esas seriyi sevenler vakit anda Diablo 1 ve 2. Özellikle Diablo 2 ile birlikte çok beğeniyorlar.
Yani ben 2'ye bayılırım yani.
Yani şöyle hani 3. oyunda tabii onların detay seviyesi de belki değil ama yine keyifliydi benim açımdan en azından. Nereye konumlanacak? Hani daha casual bir oyun mu yoksa serinin köklerine bağlı bir oyun mu?
Evet ben de onu merak ediyorum açıkçası.
Ya benim için o kısmı önemli. Yani yine tabii grinding yapmaktan keyif alıyorsan hı-hı, çok rahatlıkla oynayacağım bir oyun. Yani bayıla bayıla oynayacağım.
Yani çok niş bir kitlesi yok Diablo'nun. Biraz öyle. Yani, inanılmaz niş bir kitle yok yani. Herkese hitap edebiliyor. Sadece derinlerine girmek için biraz niş kitle tabii orada şey yapıyor da her oyun için aslında o şekilde.
Ama yani adapte olması çok kolay bir oyun. Bir kere hatırlıyorum bir arkadaşa gitmiştik. Diablo vardı böyle PlayStation'da. Hiç bilmeyen bir başka arkadaşla dedim hadi girelim falan. Üçümüz bir girdik böyle 8-9 saat oynamışız yani. Sabah akşam olmuş bir anda böyle. Karakterler gelişmiş bilmem ne. Yani bağlandığımız sürüklüyor götürüyor evet kendisini. Yani çok vakit harcattıracak ama o vakti de keyifli harcattıracak bir seri. Umarım güzel 4. oyunda da bunu devam
ertelenmez
ettirebilirler
diye de belirtelim. Ve yine hani bu kısa kısa bahsedeceğimiz oyunlardan en büyüğü. Sonra da 3 tane küçük bir oyundan bahsedeceğim. Assassin's Creed Mirage.
Evet.
O da Miraç. Yani serinin köklerine dönüş işte bu oyunda. Ama bu yani aslında yan oyun.
Evet.
Şöyle bu arada.
Çok fazla Assassin's Creed oyunu bir yandan geliştiriliyor.
3 yani farklı oyun geliştiriliyor şu anda. Ubisoft normalde bu oyunu Valhalla'ya bir ek paket olarak çıkartacaktı.
Valhalla mı?
Valla. sonra işte bu Infinity mi? Onun geliştirilmesi evet sebebiyle bir de bir yandan Japonya'da geçen bir oyun yapıyorlar. O sebeple değiştiriyorlar planları ve Mirage'de bir yan oyun yapıyorlar. Ama hani ana oyun gibi olacak. Yani sadece oynanışı kısa olur. Daha küçük bir harita olur. Serinin o özüne bir dönüş. Hani gizlilik odaklı.
Beni heyecanlandırıyor.
Beni atmosfer olarak bir içine çekti. Çünkü Bağdat'ta geçecek oyun.
İlk o yüzden, oyun aynen gibi.
O yüzden bir heyecanlıyım. Bekliyoruz.
Atmosfer olarak aynen daha doğrusu bir, öyle söyleyeyim.
Bekliyoruz yani. Çok da bir şey daha belli değil. Bir oynanış videosu net lazım.
Ya son oyunlarda biraz daha hani farklı bir alana kaymaya çalıştılar. Biraz daha RPG bir oyun gibi olalım. İşte karakter gelişme olsun vesaire dediler. Ya onu da seveni var ama ben açıkçası o Black Flag'e kadar olan dönemdeki oyunları daha çok seviyorum. Yani sonrasındaki oyunlar da biraz sıkıntılı çıkmıştı Unity evet vesaire. O dönemdeki tadı verebilecek bir oyun olursa daha güncel bir halde seve seve oynatır beni.
Aynen öyle.
Ya bana kendini daha doğrusu.
Ya ben de yani her çıkan Assassin's Creed'i oynadım ama bazılarını hiç keyif almadım açıkçası. Bundan bir hevesliyim, bir heyecanlıyım diyebilirim.
Yani.
Şimdi 3 tane kısa oyun hızlıca bahsedeceğim. Black Myth Wukong.
Evet. Çinliler oyun dünyasını ele mi geçiriyor?
Çinli Souls oyunu ha diye şey oldu. İnanılmaz bossları var oyunun. Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Güzel bir grafik sunuyor.
İnanılmaz
grafikler sunuyor. Kaplamalar falan. Karda yürüdüğü bir video var ana karakterin. Hı-hı. Wukong'un işte. Muazzam. Yani
şey var ya, düşmanla kapışırken kendi formunu değiştirip
aynen
bambaşka bir formda bir anda dövüşmesi falan ve onun da sanki ana karaktermiş gibi tasarlanması
tabii
falan.
Açık dünyayı arı gibi bir şeyle geziyorsun, evet, istediğin zaman dönüşebiliyorsun falan. Çok fazla bilgi yok ve büyük ihtimalle 2023'te çıkmayacak bu oyun. Hı-hı. Çok büyük bir oyun gibi duruyor. Yani 24'e falan sarkar.
Yani ne yapıyor bunlar? Nasıl yapabiliyorlar böyle bir oyun? Ben anlamıyorum yani.
Valla yani oynanış olarak da çok keyifli duruyor. Gerçekten tam bir Çin usulü şey Souls-like oyun yani. Heyecanla bekliyoruz.
Ya her oyun için umalım diyoruz işte, umarım şöyle olur böyle olur. Ya bu olsun istiyorum.
Aynen ya bu oyun bende. Bir boss olarak bana gerçekten böyle Elden Ring'i hatırlattı. Açık dünyası falan da güzel duruyor. Oynanış zaten eğer Souls-like'sa yine güzeldir o. Bekliyoruz diyorum. Bir sonraki oyuna geçiyorum. The Invincible.
Evet.
Şimdi The Invincible'da Witcher, Cyberpunk gibi oyunların daha birkaç oyun daha vardı. Onların geliştiricilerin toplandığı bir oyun. Çok fazla bir tane oynanış videosu mu?
Bütün hepsinin stüdyolarından kovulanlarına, orada barınamayanların aklı
istiyormuş. Dying Light'ta çalışanlar da vardı. Biraz daha böyle yürüme simülasyonu bulmaca tarzı bir havası var. Ama oyun bayağı güzel duruyor. O gelen işte bilgilerde biraz böyle hani şey uzayda geçen keşfetmeye dayalı biraz böyle korku odaklı da bir oyun olacak gibi duruyor. Hani gerilim odaklıyım, korku değil de. Merak ettirdi açıkçası beni hikayesiyle. Bir de hani geliştiricileri güzel insanlar. O yüzden bir merak
güzel
ettim.
Güzel insanlar derken?
Güzel insanlar. Yani tanımıyorum
çok
da.
Çok boylu poslu falan mı yoksa?
Müthişler ya. Yok yok hani bilgililer bu işlerinde diye söylüyorum. 2023'te bekliyoruz. Ve son oyunda Replaced.
Replaced.
Aynen.
Listeye eklediğini bilmiyordum. Bu arada ben özellikle videoda tepki vermek için listeye bakmadım.
Replaced'i biliyorsun. Yani evet. Mutlaka biliyorsun da belki ismini hatırlayamamış olabilirsin diye.
Ya videolarından ya daha önce BSC falan haberlerine girdiğim için.
İki boyutlu bir aksiyon oyunu. Gerçekten hani Cyberpunk temalı gibi biraz da. Muazzam gözüküyordu. Oynanış videosu hala çıkış tarihi belli değil ama yani çok konuşulacak bir şey de yok. Ama müthiş duruyordu yani ya, o aksiyon.
Yıllar önce hani bazı oyunlarla birlikte hani beni en çok heyecanlandıran şeylerden biriydi oyun dünyasıyla alakalı. X, Y, Z, 3 bilinmeyenli bir cümle kurdum mesela. Şu. Eskiden hani 3 boyut imkanı yoktu. Atari'lerde şurada burada hep 2 boyutlu oyunlar oynuyorduk ya. Şimdi imkan var. Hala da 2 boyutlu oyun yapabilirsin. Kimse seni engellemiyor. Ve bu imkanlar sayesinde eskiden yapamayacağın kadar inanılmaz gözüken 2 boyutlu oyunlar yapabilirsin ya.
Aynen.
Bunun aydınlanmasını ilk yaşadığım oyunlarda böyle aa dedim burada neler yapılabilir falan. Onlardan bir örnek yani onların zirve noktası gibi bir şey.
Yani şunu da belirtelim hani oynanış videosu da dönüyordur. Eğer bu oyunu kaçırdıysanız daha önce görmediyseniz.
Dönüyormuş değil mi böyle?
mutlaka listenize ekleyin Steam'de. Gerçekten müthiş bir oyun olacak gibi duruyor. Umarım öyle de olur yani yine i̇şte umuyoruz ama.
O gibi kısmı çok önemli.
Evet. Ama o oynanış videosu beni çok heyecanlandırmıştı.
Ya, ya bazen şey oluyor böyle asetleri kullanarak vesaire bir oynanış videosu yaparlar sonra onun yanından geçemiyorlar. Öyle olmaz.
Evet öyle.
Ya, oyun dünyasının en büyük sıkıntısı. Hatırlarsan bir ROV diye oyun durmuşlardı. GTA gibi olacak her şeyi yapabileceksin vesaire. Sonra her şey aset çıktı.
Yani öyle. Ki Watch Dogs da öyle. Yani aset gibi değil
de. Neydi? Los Santos'u gezmek için 3 ay mı yeter 2 ay mı yeter dediler. Aynen. Gezilemeyen bir şehirle.
Bir de son olarak şunu da hemen kısaca bahsedeyim. Arkamızda da GTA San Andreas duruyor. 2023 yılında şunu da bekliyoruz. Artık GTA 6'dan bir şey görelim.
Evet yani sızıntı
resmi
geldi.
Resmi olsun bu arada gördüğünüz şey.
Ki yani oyun dünyasını az çok takip edenler bilir. Sızıntı geldiği zaman alfa sürümlerden vesaire bir şeyler geldiği zaman o görünen kadar iyi olmaz. GTA'nın o alfa hali pek çok oyunun bitmiş halinden bile iyi gözüküyordu.
Tabii.
Ya bu sene umarım resmi bir oynanış videosu gösterirler.
Bence oynanış biraz hayal de duyuru olabilir.
Ya bir duyuru gelsin teaser. Oynanış görmeyelim de oyunun atmosferini görelim. GTA 5 çıkmadan önce öyle ilk tanıtımlarında oluyordu işte insanlar böyle tarlada çalışıyor, yukarılarına uçak geçiyor bilmem ne
işte
falan.
O tarz bir şey.
Zaten o tarz bir şey gelsin hani, yeter.
Game engine'le yapıldı yani oyun motoruyla yapıldığı için hani şey oluyor in-game oluyor aslında.
Yazsın altta in-game footage bilmem ne falan diye. Onu göreyim isterim bu sene.
Ben de GTA'dan bir şey görmek istiyorum diyeyim ve videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonra dediğimiz gibi oyun muhabbeti serimizin diğer bölümlerinde bir
konuklu
ana
olacak. Yani
konuklu olacak ve bir ana konumuz olacak. Konukla birlikte o ana konumuzu konuşacağız.
Bayağı tekerleme gibi bir şey oldu konulu ve konuklu.
Umarım güzel olur. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sizin aklınıza gelen böyle konu başlıkları varsa hani 2023'te
konuklar
en çok...
Konuklar da varsa.
Konuklar da varsa.
Şunlar da gelsin dediğiniz isimler.
Yani bugünkü konumuz çok basit bir konuydu. Evet. 2023'te en çok beklenenler ama biraz da detaylı konuşmalar da yapacağız diyelim. Tuna Han'a tekrardan teşekkürler.
Ben de sana teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim. Böyle gider
esas ben teşekkür ederim.
Lütfen.
Evet.
O zaman oyun muhabbetinin 0. bölümü böyleydi. 1. bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kal.